kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Güzin Arar. Eserin adı Bir Sirk Geçiyor. Yazarı Patrick Modiano. Türü roman. Türkçe'ye çeviren Filiz Nayır Deniztekin. Yayın evi Varlık Yayın Evi 2. basım İstanbul Kasım 2014. ISBN 978-975-434-511-7. Bu kitap 127 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 20 Ocak 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Bir sirk geçiyor. Bir delikanlı, bir genç kız ve rastlantı sonucu bir karşılaşma. Delikanlı nereden geliyor? Önemli değil. Kız kim, saf biri mi, yoksa karmaşık bir geçmişin ağırlığını mı taşıyor? Önemli değil. Delikanlıyı Paris'te bir entrikanın içine sürükleyip ortadan kaybolacak. Sirk geçer, belli belirsiz görünen ufuklar kapanır ama izleri sonuna kadar kalacaktır. Garip bir biçimde hem ateşli hem de sakin bir roman. Ele alınan konular ve kaygılarla büyüleyici yalınlık, mırıldanan sıcaklık, heyecanlı ve neredeyse tensel varlık, kısacası şiirsellik romanda birbiriyle çatışıyor. Le Figaro Literier. Çocukluktan erkekliğe o her şeyi sıyırıp geçme anı romanlar için bitmez tükenmez bir hazinedir. Patrick Modiano bu konuyu kendi tarzında tan renkleri ve hüzünlü sulu boyasıyla mükemmel bir ustalıkla ele alıyor. Le Poin. Modiano biraz büyücüleri andırıyor. Onu okurken insan bir daha kendini ona teslim etmeyeceğine yemin ediyor. Sonra bir bakıyorsunuz, genç kahramanın ağzından şu sözler dökülüyor. Topografik ayrıntılar bende garip bir etki yaratırlar. Geçmişi daha yakın ve daha net bir imgeye dönüştürecek yerde koparılıp atılmış bağlantılar ve boşlukla ilgili acı bir duygu verirler. Onu okurken kendinizi boşluğun üzerine gerili bir ip üstünde hissediyorsunuz. O ise bu boşluğu daha da bunaltıcı hale getiriyor. Les Echos. Annemle babamı. 18 yaşındaydım. Medeni durumum, adresim, sözde öğrenciliğimle ilgili bilgileri aktarmakta olduğum ve yüz hatlarını unuttuğum o adam yanıtlarımı daktilo ediyordu. Bana boş zamanlarımı nasıl değerlendirdiğimi sordu. Birkaç saniye duraksadım. Sinemaya ve kütüphanelere gidiyorum. Yalnızca sinema ve kütüphanelere gitmiyorsunuz. Bir kafe adı söyledi bana. Oraya adımımı bile atmamış olduğumu yineleyip durduğum halde bana inanmadığını hissediyordum. Sonunda şu cümleyi daktilo etmeye karar verdi. Boş zamanlarında sinemaya ve kütüphanelere giderim. Turnel rıhtımı üzerinde aynı adlı sokakta 61 numarada bulunan kafeye hiç gitmedim. Yeniden zamanımı nasıl geçirdiğime ve aileme ilişkin sorular sordu. Evet, edebiyat fakültesinde derslere devam ediyordum. Bu yalanı söylememde hiçbir sakınca yoktu. Çünkü yalnızca askerliğimi ertelemek için de olsa fakülteye kaydımı yaptırmıştım. Aileme gelince yurt dışında bulunuyorlardı ve ne zaman döneceklerini bilmiyordum. Hiç dönmeme olasılıkları da vardı. Sonra bana bir adamla bir kadın adı söyledi ve onları tanıyıp tanımadığımı sordu. Hayır diye yanıtladım. İyi düşünmemi rica etti. Gerçeği söylemeyecek olursam bunun sonuçları benim için çok ağır olabilirdi. Bu tehdit sakin ve kayıtsız bir ses tonuyla savrulmuştu. Hayır, bu iki insanı gerçekten tanımıyordum. Yanıtımı daktilo ile yazdıktan sonra altında okunmuştur yazan ve imza yeri bulunan kağıdı bana uzattı. İfadeyi yeniden okumaya gerek bile görmeden masanın üzerinde duran bir tükenmez kalemle imzaladım. Ayrılmadan önce neden sorguya çekilmiş olduğumu öğrenmek istedim. Adınız birisinin ajandasında yer alıyordu dedi. Ancak bu birisinin kim olduğunu söylemedi. Gerekirse sizi yeniden çağırırız. Odanın kapısına kadar bana eşlik etti. Koridordaki deri kanepede yaklaşık 22 yaşında bir kız oturuyordu. Şimdi sıra sizde dedi kıza. Kız ayağa kalktı. Onunla bakıştık. Aralık duran kapıdan bir saniye önce benim bulunduğum yere oturduğunu gördüm. Kendimi yeniden rıhtımda buldum. Akşamüstü saat 5 sularıydı. Sorgulandıktan sonra kızın dışarı çıkmasını beklemek düşüncesiyle Saint Michel Köprüsü'ne doğru yürüdüm. Ancak karakol binası önünde dikili duramazdım. Köprüyle Palais Bulvarı'nın kesiştiği köşedeki kafeye sığınmaya karar verdim. Peki ya Pont Neuf'e giden ters yola sapsaydı? Ama bunu aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Gözlerim Orfever rıhtımına dikili, terasça mekanının arkasında oturuyordum. Onun sorgulaması benimkinden çok daha uzun sürmüştü. Kafeye doğru yürüdüğünü gördüğümde çoktan akşam karanlığı bastırmıştı. Kız terasın önünden geçerken elimin tersiyle cama vurdum. Şaşırarak beni şöyle bir süzdü ve içeri girip yanıma geldi. Tanışıyormuş ve randevulaşmışız gibi masaya oturdu. İlk önce o konuştu. Size çok soru sordular mı? Adım birisinin ajansında kayıtlıymış. Peki o kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? Bunu söylemek istemediler ama belki siz bana bilgi verebilirsiniz. Kaşlarını çattı. Hangi konuda? Sizin adınızın da o ajandada bulunduğunu ve aynı nedenle sorgulanmış olduğunuzu sanmıştım. Hayır, benden yalnızca tanıklık etmem istendi. Düşünceli görünüyordu. Hatta yavaş yavaş varlığımı bile unuttuğunu hissediyordum. Sessizce oturuyordum. Bana gülümsedi, yaşımı sordu. 21 yaşında olduğumu söyledim. 3 yıl büyütmüştüm kendimi. O dönemde erginlik yaşı buydu. Çalışıyor musunuz? Kütüphanede çalışıyorum, dedim rastgele ve sesime kesin bir ifade verme çabasıyla. Beni inceliyor, bir yandan da hiç kuşkusuz bana güvenip güvenemeyeceğini soruyordu kendi kendine. Benim için bir iyilik yapar mıydınız diye sordu. Şatele meydanında metroya binmek istedi. Kalabalığın olduğu saatte kapıların yanında sıkışmıştık. İnen insanlar her istasyonda bizi dışarı iteliyordu. Sonra yeni yolcularla birlikte tekrar içeri giriyorduk. Başını omzuma yaslıyordu, gülümseyerek "Bu kalabalıkta bizi kimse bulamaz," dedi. Gare du Nord istasyonunda banliyö trenlerine doğru bakıp giden kalabalığın arasına karıştık. Büyük salonu geçtik ve emanet eşyalar odasında bir dolabı açarak içinden siyah bir deri valiz çıkardı. Oldukça ağır valizi ben taşıyordum. İçinde giysi dışında başka şeyler de bulunduğunu düşündüm. Yine aynı hat üzerinde ancak ters yöne giden metroya bindik. Bu kez oturabilmiştik. Sitede indik. Pont Neuf'ün yanında trafik ışığının kırmızıya geçmesini bekledik. Gitgide daha fazla kaygılanıyordum. Eve geldiğimizde Grabli'nin bizi nasıl karşılayacağını merak ediyordum. Varlığı onu şaşırtmasın diye Grabli hakkında kıza birkaç söz söylesem daha doğru olmaz mıydı? Darphane binasının önünden geçiyorduk. Enstitü saatinin 9'u çaldığını duydum. Evinize gelirsem kimseyi rahatsız etmeyeceğimden emin misiniz diye sordu. Evet, kesinlikle. Dairenin rıhtıma bakan pencerelerinde ışık görünmüyordu. Grabli avluya bakan odasına mı çekilmişti? Genelde arabasını darphane ile enstitü arasındaki küçük meydanın ortasına park ederdi ama orada yoktu. Dördüncü katın kapısını açtım ve içeri girdik. Babamın çalışma odasına geçtik. Işık tavandan sarkan çıplak bir ampulden yayılıyordu. Solmuş nar çiçeği renkli eski kanepe dışında hiçbir mobilya kalmamıştı. Valizi kanepenin yanına bıraktım. Kız pencerelerden birine yöneldi. Manzaranız güzelmiş. Sol tarafta Arts Köprüsü'nün ucu ve Louvre. Karşıda Sit Adası'nın burnu ve Vergalan bahçesi. Kanepeye oturduk. Çevresine bakınıyordu. Odanın boşluğuna şaşırmış gibiydi. Taşınıyor musunuz? Ona burayı ne yazık ki bir ay içinde boşaltmak zorunda olduğumuzu söyledim. Babam İsviçre'ye gitmişti ve son günlerini orada geçirmek istiyordu. Neden İsviçre? Bu o akşam açıklanamayacak kadar uzun bir hikayeydi. Omuzlarımı sektim. Grabli her an gelebilirdi. Bu kızla valizini gördüğünde tepkisi ne olacaktı? İsviçre'ye babama telefon etmesinden ve onun da bana karşı görevini son bir kez yerine getirmek için tehlikeye attığım eğitimim ve geleceğimden söz ederek saygın baba rolünü oynamaya kalkışmasından korkuyordum. Ancak bu onun açısından boş bir çaba olurdu. Yorgunum. Kanepeye uzanmasını söyledim. Yağmurluğunu üzerinden çıkarmamıştı. Kaloriferin yanmadığını anımsadım. Aç mısınız? Mutfakta bir şeyler aramaya gidiyorum. Kanepenin üzerine bağdaş kurmuş, topuklarının üzerine oturmuştu. Zahmet etmeyin, yalnızca içecek bir şey. Giriş ışığı yanmıyordu. Mutfağa giden geniş koridorun pencere boşluğu, dolunay gibi solgun bir ışık yansıtıyordu odaya. Grable mutfak ışığını açık bırakmıştı. Eski yüklüğün önündeki ütü masasının üzerinde takım elbisesinin pantolonunu gördüm. Gömlekleriyle giysilerini kendisi ütülerdi. Zaman zaman birlikte yemek yediğimiz bridge masasının üzerinde boş bir yoğurt kasesi, muz kabukları ve bir Nescafe poşeti duruyordu. Bu akşam burada yemek yemişti. İki yoğurt, bir dilim somon balığı, birkaç meyve ve dörtte üçü boşalmış bir şişe viski buldum. Geri döndüğümde kız bir haftadır Grabny'nin çalışma odasındaki şöminenin üstünde biriktirdiği ve çok önem verdiği, kendisinin de söylediği gibi açık saçık olan dergilerden birini okuyordu. Tepsiyi önümüze, parkenin üzerine koydu. Dergiyi açık olarak yanına bırakmıştı. Saçı at kuyruğuyla toplanmış, sol bacağı gerilmiş, sağ bacağı kıvrılmış, dizini yatağa dayamış bir kadını sırttan gösteren siyah beyaz bir fotoğrafı ayırt edebiliyordum. Garip şeyler okuyorsunuz. Hayır, ben okumuyorum bunları. Okuyan babamın bir arkadaşı. Bir elmayı ısırıyordu ve kendine biraz viski doldurmuştu. Şu valize ne koydunuz diye sordum ona. Şey, ilginç bir şey yok. Kişisel eşyalar. Oldukça ağırdı. İçinde altın külçeleri olduğunu sanmıştım. Sıkıntılı bir gülümseme belirdi yüzünde. Paris yakınlarında Saint-Leu-la-Forêt tarafında bir evde oturduğunu, ancak ev sahiplerinin dün gece aniden geldiklerini açıkladı bana. Onlarla pek anlaşamadığı için evden ayrılmayı yeğlemişti. Yarın bir otel odasına geçecek, sürekli oturabileceği bir yer araştıracaktı. Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. İlk şaşkınlığı atlatır atlatmaz, Grabny'nin de buna karşı çıkmayacağından emindim. Babamın ne düşüneceğine gelince, bunun artık benim için hiçbir önemi kalmamıştı. Belki uykunuz gelmiştir. Yukarıdaki odayı ona bırakmayı düşünüyordum. Ben çalışma odasındaki kanepede uyuyabilirdim. Valiz elimde 5. kata çıkan küçük merdiveni önden tırmandım. Oda çalışma odası gibi bomboştu. Dipteki duvara dayalı bir yatak. Komodin ve gece lambası yoktu artık. Babamın satranç taşı koleksiyonunu yerleştirdiği şöminenin her iki yanındaki cam mekanların ışığını açtım. Ancak satranç takımları tıpkı küçük Çin dolabı ve gök mavisi duvar doğramasının üzerinde iz bırakmış olan sahte Monticelli tablosu gibi yok olmuşlardı. Bu eşyaları satması için Del Aversano adlı bir antikacıya emanet etmiştim. ''Burası sizin odanız mı?'' diye sordu. ''Evet, valizi şöminenin önüne koydum.'' Kız biraz önce çalışma odasında yaptığı gibi pencerenin önüne geçti. İyice sağa bakın. 4. Henry heykeliyle Saint-Jacques Kulesi'ni göreceksiniz, dedim. İki pencere arasındaki kitap raflarına dalgınca baktı. Sonra yatağın üzerine yerleşti ve gevşek bir ayak hareketiyle ayakkabılarını çıkardı. Nerede uyuyacağımı sordu bana. Aşağıda kanepe üstünde. Burada kalın, rahatsız olmam, dedi. Yağmurlu hala üstündeydi. Cam mekanların ışığını kapattım. Onun yanına uzandım. Soğuğu hissetmiyor musunuz? Yanaştı ve başını hafifçe omzuma dayadı. Duvarlarda ve tavanda çizgili yansımalarla gölgeler kayıyordu. Nedir bu? Diye sordu. Vapur geçiyor. Sıçrayarak uyandım. Giriş kapısı çarpmıştı. Kız yağmurlu içinde çıplak bana yaslanmış yatıyordu. Sabahın 7'siydi. Grabny'nin ayak seslerini duydum. Çalışma odasından telefon ediyordu. Sesi biriyle tartışırcasına gitgide yükseliyordu. Sonra çalışma odasından çıkıp kendi odasına geçti. Kız da uyandı ve bana saati sordu. Çıkmak zorunda olduğunu söyledi. Saint-Leu-la-Forte'deki evde eşyaları kalmıştı ve bir an önce gidip onları almak istiyordu. Kahvaltı yapmasını önerdim. Mutfaktaki birkaç Nescafe poşetiyle Grabny'nin düzenli olarak aldığı çikolatalı bisküvilerden bir paket kalmıştı. Tepsiyle 5. kata geri döndüğümde kız banyodaydı. Siyah eteği ve kazağıyla banyodan çıktı. Öğleden sonra erkenden bana telefon edecekti. Numarayı not etmek istedi ama kağıdı yoktu. Raflardan bir kitap aldım. Ön sayfasını yırtıp üstüne adımı, adresimi ve Danton 5561 yazdım. Kağıdı dörde katladı ve yağmurluğunun ceplerinden birine soktu. Sonra dudaklarını dudaklarıma dokundurup alçak sesle teşekkür etti ve beni yeniden görmek için sabırsızlandığını söyledi. Rıhtım kaldırımı üstünde Arts Köprüsü'ne doğru yürüyordu. Köprü üzerinde silüetini izleyerek bir süre pencere önünde bekledim. Valizi merdivenin üstündeki tavan arasına yerleştirdim. Parke üzerine yere koydum. Kilitliydi. Yeniden yatağa uzandım ve yastığın çukurunda onun kokusunu duydum. Dün öğleden sonra neden sorguya çekildiğini önünde sonunda itiraf edecekti bana. Polisin tanıyıp tanımadığımı sorduğu o iki kişinin adlarını anımsamaya çalıştım. Birinin adı Balfour ya da Buske gibi bir şeydi. Benim adım acaba hangi ajandada bulunmuştu? Polis babam hakkında bilgi edinmek istemiş olabilir miydi? Hangi yabancı ülkeye gittiğini sormuştu bana. Yanıltmak için Belçika'ya demiştim. Birinci ayrımın sonu, sayfa 15.